Biz burada kalıcıyız. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bugün 3 Mart 2015 Salı, her salı olduğu gibi 14 haberlerinin hemen ardından biz yine burada mikrofon başındayız. Umarız sizler de radyolarınızın başındasınızdır. Programı sizler için Nurettin Turan ve Şule Çankaya hazırladı. Teknik Masa'da Cihan Aktepe bizlerle birlikte. Program danışmanımız Sayın Doktor Can Ünver Hocam yine bizle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Mikrofon başında ben Gülnur Akalın. Sizlerle birlikte olacağız. Telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum hemen. +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Ayrıca +90 312 463 32 84'te belge geçer numaramız. Bizlere ulaşabileceğiniz bir blog adresimiz de var. bizburada.blogspot.com. Evet değerli dinleyenler, bugünkü konumuz Fransa Müslüman toplumuna yeni bir ilişki biçimi tanımlıyor. Geçen ay yaşanan tatsız olayların ardından hükümetin atacağı yeni adımlar neler? Bütün şiddet olaylarında Müslüman gençler mi var? Türk toplumu bu tartışmalardan nasıl etkileniyor? Müslümanlık ve şiddetin bir arada kullanılmasının nedenleri ve Fransa'daki Türk toplumunda doğurabileceği olumsuzlukları konuşacağız. Telefon bağlantılarımızla ve Can Hocam'la birlikte. Şimdi telefon attığımızda Paris'ten Arzu Morin Çakır var. Kendisi gazeteci, daha önce programımızda yer almıştı. Arzu Hanım, programımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Hemen konumuza geçelim. Fransa Müslüman toplumda yeni bir ilişki biçimi mi tanımlıyor? Size hemen sözü bırakalım.
Evet, bu gelişme Charlie Hebdo olayından sonra gerçekleşti. Charlie Hebdo saldırısının ardından Fransız toplumu cinayetler sonrası Müslüman toplumuyla nasıl hareket edeceği konusunda karar vermek zorunda kaldı. Zira toplumda gerek IŞİD terörü nedeniyle, gerek IŞİD'e katılıp Suriye'de Fransa'ya dönüp orada cinayet işleyen isimler nedeniyle, gereksiz radikalleşen bir grup Müslüman genç nedeniyle çok ciddi anlamda Müslüman topluluğu, toplumun genelini tartışmaya başlamıştı. Halbuki bu sözünü ettiğim bütün aktiviteler içerisinde, eylemler içerisinde bulunan gençlerin sayısı 1000'e yakınken burada 5 milyon üzerinde Müslüman topluluk yaşıyor ve Cumhuriyet değerlerine, Cumhuriyet kurallarına uygun, yasalara uygun yaşayan ciddi bir kitle var. Dolayısıyla Fransız devleti, Fransız hükümeti bu kitleyle iletişimi, diyaloğa geçmeyi seçti. Yeni yasalar ve yeni bir reform paketi açıkladı. Bu medyada Müslüman açılımı olarak yansıdı. Gerek Fransız medyasında, Türk medyasında da yer yer böyle çıktı. Fransız hükümetinin Müslüman açılımı dendi ama isimlendirmenin ötesine geçip detayını konuşacak olursak burada çok ciddi anlamda bir takım yapısal değişiklikler ele alınıyor. Birincisi, Fransız İslam Konseyi diye bir konsey var. 2003'te Sarkozy tarafından, Sarkozy'nin İçişleri Bakanlığı tarafından 2005'te kurulmuştu. İslam Konseyi buradaki Fransız derneklerini, Fransız Müslüman toplumunu her eğilimden gelen asıl olan Cezayirli, Faslı ve Türk asıllı kitleyi oluşturan Cezayir, Faslı ve Türk Müslümanlarını bir araya getirip onların sorunlarını karşılıklı diyalog içerisinde çözmeyi amaçlayan bir kurumdu. Bu kurumla ilgili temasların geliştirilmesi söz konusu. Başbakan 2 kez yılda bu grupla toplanacak. Bütün Müslüman kesimlerin, imamların, aydınların, düşünürlerin, Müslüman yazarların da katılacağı bu toplulukta başbakan yılda 2 kez, her 6 ayda bir toplumun sorunlarını dinleyecek ve bunları birinci elden çözebilmek için harekete geçecek. İkinci önemli adım ise İslamofob saldırıların durdurulmasıyla ilgili. Zira Charlie Hebdo saldırısının ardından Müslüman toplum ciddi anlamda hedef oldu, stigmatize edildi, hedef gösterildi. Dolayısıyla bunun önüne geçirebilmesi için saldırılar Ocak ayında, yalnızca Ocak ayında 2014 yılının tamamının çok üzerine geçmişti. Bunun durdurulması gerekiyordu. Hükümet bu konuda da güvenlik önlemleri alma sözü verdi.
Arzu Hanım? Evet, Arzu Hanım'la telefon bağlantımızda ufak bir sorun yaşıyoruz galiba. Hemen tekrar Arzu Hanım'a döneceğiz. Can Hocam, ben size de sözü bırakmak Buyurun. İstiyorum. Fransa'da bugün yaklaşık iki ay geçti yaşanan tatsız olayların üzerinden. Acaba unutuluyor mu, yoksa hala bu olayın yankısı uzun bir sürede devam mı edecek?
Vallahi edecek gibi gözüküyor. Yani şimdi bu Batı toplumları, daha doğrusu yani okuma yazma oranının yüksek olduğu toplumlarda o kadar fazla unutkanlık olmuyor. Bu iş uzun süre tartışıldı, tartışılacaktır bundan sonra da. Bir de akut bir tehlikeden söz ettikleri için sürekli olarak, yani içinde yaşadığı, işte 5 milyonluk yani toplumun içinde birlikte yaşadığı 5 milyonluk Müslüman nüfustan dolayı bir ürküntü içine girmiş Fransız toplumu. Şimdi bu ürküntüyü tabii siyasilerin iyi menaje etmesi, yönetmesi lazım. Çünkü genellikle bunda başarılı olamıyorlar. Basın, işte kamuoyunu yönlendiren en önemli etken olarak, en önemli aktör olarak medya bu konuda genellikle iyi sınav vermiyor. Yani Avrupa'da hep yaşadığımız şey bu. Bilinen bir şey. Fakat yine de yani aklın galebe çalacağı düşüncesindeyim ben. Aklı Selim'in daha doğrusu. Dolayısıyla her ne kadar bir takım böyle marjinal grupların yaptığı bir takım şiddet olayları falan filan devam etti, hatta onlar artmış dahi olsa, genel kanaat insanları dışlamanın, ötekileştirmenin, onları yok farz etmenin çok daha büyük sorunlar açacağı noktasındadır. Yani bu önemli bir şey. Mesela geçen hafta sonu Pegida İngiltere'de muvaffak olamadı mesela. Orada şey etmek istedi ki, İngiltere'de ırkçı hareket biraz daha da yaygındır yani birçok yere nazaran.
Evet.
Evet.
Arzu Hanım tekrar telefon attığımızda. Arzu Hanım.
Evet, duyuyorum sizi.
Sözünüzü bıraktığınız yerden devam edelim.
Evet, hükümetin önlemlerinden söz ediyorduk. Her durumda hükümet hem kurumsal olarak hem de yasal anlamda Müslüman toplumla diyaloğu seçti diyebiliriz Fransız hükümeti. Bu anlamda da samimi açıklamalarda bulundu. Tabii bunlar ne kadar uygulamaya yansıyacak, yükselen Front National ve aşırı sağ dalgaya ne kadar karşı durulabilecek, bu tabii Fransız toplumu, Fransa'da yaşayan Müslüman toplumunun ciddi kaygıları arasında. Fakat kurumsal olarak şunu söyleyebiliriz ki Charlie Hebdo saldırısının ardından beklenen, korkulan olmadığı bir anlamda hükümet bu büyük paketle bütün kurumlara aslında mesaj verdi. Yalnızca Müslüman toplumuna değil, bütün kurumlara, Müslüman toplumunun da garantörü biziz mesajını verdi. Dolayısıyla eğer bu uygulamaya geçebilirse Müslüman toplum için iyi bir adım, son derece olumlu bir adım. Tabii uygulamada pek çok sorun çıkacağı açık. İmamların eğitimiyle ilgili, Müslüman okullarının devletle sözleşmeyle ilgili pek çok detay var anlatabileceğimiz. Müslümanların günlük yaşamına etki edecek bir takım gelişmeler var elbette, ama ne kadar günlük yaşamı değiştirebilir, ne kadar İslamofob söylem ve saldırıları azaltabilir, bunu tabii önümüzdeki uygulamalarını önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz.
Arzu Hanım merhaba, Can Ünver ben.
Merhaba.
Bu son günlerde zannediyorum, yani yanılıyorsam lütfen düzeltin beni. Bir gösteri sırasında Müslüman bir gencin tekbir getirmesi hadise oldu galiba, değil mi, Fransa'da? Öyle bir olay var ve gösterilen tepki biraz sert. Yani polisin falan da gösterdiği tepki biraz sert. Böyle bir olay yaşandı. Bundan haberiniz var mıydı?
Açıkçası buna benzer pek çok olay yaşanıyor. Fransa'nın her tarafında buna benzer küçük ve büyük çapta olaylar gündeme geliyor. Ocak ayında sadece dediğim gibi 129 buna benzer olay gündeme geldi. Dolayısıyla özel olarak böyle bir şeyden haberim olmadı. Fakat o kadar çok ki buna benzer olaylar. Örneğin bir Yahudi okulun önünden geçerken bir Müslüman çocuk bir Yahudi çocukla tartışıyor. Örneğin bu Charlie Hebdo olayından sonra toplumda bir takım atışmalar ve çatışmalar olabiliyor. İbadet yerlerinin önlerinde bir takım sürtüşmeler olabiliyor. Okullarda, üniversitelerde hatta artık ortaokullara kadar inen bir takım olaylar olabiliyor. Bu olayları çoğaltmak çok mümkün. Fakat bir tarafta örneğin bence yansıyan, yine medyaya yansıyan bir olay var ki 8 yaşındaki çocuğun polise götürülüp sorgulanması olayı, ben Charlie değilim demesi nedeniyle, ben Koulibaly'yim demesi nedeniyle 8 yaşındaki bir çocuğun velisiyle beraber polise sorgulanması olayı var. Bu takım cümleler ya da tekbir getirme ya da Müslüman kimliğini öne çıkaran bir takım kelimeler, görüşmeler, konuşmalar ve lise, özellikle üniversite ve lise seviyesinde öğrenciler arasındaki sürtüşmeler yer yer devam ediyor. İşte bu nedenle insanların birbirlerine karşı inançlarından dolayı hakaret etmeleri ya da inançlarından dolayı müdahale etmelerine karşı cezaların artırılması bu küçük olayları, bu küçük kazaları engellemeye dönük. Fakat evet, toplum hayli gergin, daha çok erken bu tür diyalogların geçmemesi için her şeye rağmen, bütün iyi niyet çabalarına rağmen sanıyoruz bu tür olayları duymaya devam edeceğiz.
Şimdi tabii insanın aklına şey geliyor. Bu Charlie Hebdo olayı Sarkozy'nin döneminde olsaydı acaba hükümetin tavrı ne olurdu? Sonraki dönemde özellikle, yani şimdi içinde bulunduğumuz dönemde Hollande yerine Charlie Hebdo olsaydı acaba nasıl bir Fransa ile karşı karşıya kalırdık diye düşünüyor insan yani. Bilmiyorum, haklı mıyım Arzu Hanım bu konuda?
Evet, bizim de aklımıza aynı sorular geldi. Tabii burada olayları izlerken düşünüyorsunuz bütün bunları. Sarkozy'nin bundan büyük bir keyif alacağı ve meydanlara gelip herkesle beraber sanki düşünce ifade özgürlüğünün en büyük savunucusuymuş gibi meydanlarda yürüyebileceğini hepimiz tahmin ettik. Öyle de yapmaya çalıştı zaten. Fakat bir taraftan şöyle bir soru da var akla gelen. Front National şu anda birinci parti. Ya onların iktidarında olsaydı ne olacaktı gibi daha da yani beterin beteri var belki diyebiliriz ama sonuçta sanıyoruz şu andaki hükümetin hem Müslüman tabanında çok sayıda seçmenin olması, hem seçilmiş insanların çok olması Müslüman kesimden, Müslüman bakanların hükümette yer alması, son derece etkili birimlerde yer alması, Milli Eğitim Bakanı gibi, Milli Eğitim Bakanlığı gibi, kentleşmeden sorumlu bakanlık gibi ya da Avrupa Birliği'nden sorumlu Erdem Dezir var biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanlık gibi pek çok önemli bakanlıkları Müslüman kökenli Fransızlara vermeleri sanıyorum tansiyonu biraz daha indiriyor. Biraz daha fazla empati yapma güçleri var. Çünkü tabanlarını, güçlerini pek çok bölgede, pek çok seçim bölgesinde Müslüman toplu aldıklarını söyleyebiliriz sosyalistlerin.
Şimdi hep Müslümanlardan söz ediyoruz. Yani Türklerin aslında daha müstesna bir konumu var Fransa'da. Yani kendilerinden daha büyük bir Müslüman toplumunun, Kuzey Afrikalıların olmasından ötürü diğer ülkelerden biraz daha farklı. Şimdi diğer ülkelerde özellikle Almanya'da birinci sırada Türkler. Dolayısıyla bütün tartışmalar Türkler üzerine, onların üzerinden yapılıyor. Fransa'da Türklerin bu tartışmalar, bu gelişmelerle ilgisi nedir? Yani yaklaşımları nedir? Nasıl bir tavır içerisindeler?
Tabii bunu İslam Konseyi'nin Türkiye'leri vesaire bunlar çok daha yakından izliyorlar. Fakat Türkler Fransa'da en sorunsuz Müslüman toplum diyebiliriz. Radikalleşme Türk toplumu içinde son derece az. Aile ve gelenekler, Türk gelenekleri biraz daha uzak tutabiliyor bu tür tartışmalardan. Biraz daha dernekleşmeye, kendilerini derneklerde ifade etmeye yatkın bir Türk toplumu var. Oldukça aydın bir kesim söz konusu. Dolayısıyla evet, Türk toplumu derken de Türkiye'yi alın, buraya küçük bir örneğini yerleştirin. Tabii ki her toplumda bir takım sorunlar vesaire yaşanıyor ama her topluluk içinde hırsızı da var, suçlusu da var. Ama Türk toplumu gerçekten bu anlamda istatistiklerin başında değil. Dolayısıyla görece daha rahat diyebiliriz. Bir de inançlarını, ibadetlerini yerine getirebilmek için diğer toplum, diğer illerle birlikte olabiliyorlar. Cami dernekleri kurabiliyorlar örneğin. ya da birbirleriyle federasyon yapısı altında birleşebiliyorlar. Bu tür bir yapıları da var Türk toplumun. Yani birbirleriyle Fransa'nın bütün illerinde haberleşebiliyorlar. Halbuki Arap toplumda, yani Cezayir ve Faslılar arasında çok ciddi bir rekabet söz konusu. İslam Konseyi'nde de zaten buna benzer bir rekabet yaşanıyor. Kimler iktidara gelecek? Yani Cezayirlerin hangi koluyla, Faslıların hangi kanadı yönetimi alacak vesaire şeklinde pek çok iç tartışma yaşanıyor. Bu biraz Türk toplumunda birazcık daha az, görece az diyebiliriz.
Peki Fransızlar bu farkı görüyorlar mı acaba? Yani Türklerle diğer Müslüman gruplar arasında bir farklılık vardır algısı var mıdır acaba Fransız kamuoyunda veya işte tabii aynı şekilde yönetenlerde?
Fransız toplumu her ikisiyle de birlikte yaşamaya çalışıyor açıkçası. Her toplumla bir arada yaşamaya çalışıyor. Beceriyor, beceremiyor başka bir detay ama yani asıl suç oranının, asıl IŞİD bağlantısının ya da asıl El-Kaide bağlantısının büyük oranda Tunus ve Tunus, Fas ve Cezayir kökenli Fransızlardan geldiği, en azından Fransa bağlamında bir gerçek. Almanya'da nedir durum? Orada daha farklı sanıyoruz ama burada en azından suça bulaşan, yani cihatçı suça bulaşan çocukların burada yasak gerçi etnik anlamda istatistik yapmak, yani cihatçıdır, Cezayirlidir, Tunuslu'dur, Müslümandır, Türktür şeklinde bir resmi istatistik yasak. Ama ama bunu rahatlıkla belki de söyleyebiliriz. Fransa'da pek çok cihatçı profili verdik, pek çok IŞİD mensubu profili verdik, pek çoğu maalesef Kuzey Afrika kökenli gençlerdi. Dolayısıyla bu biraz belki de Fransız toplumunda anlaşıldı diyebiliriz. Fakat bu politikaların genel algı açısından söyleyebiliriz. Fakat genel politika anlamında böyle bir fark yok elbette. Herkes sanıyoruz Fransızlar var ve diğerleri var sanıyoruz buradaki toplumda.
Evet, bu şeyde de yani Almanya'da da aslında hani bir ara bilgi olarak Selefi olarak adlandırılanlar işte IŞİD'e, El-Kaide'ye neyse işte aşırı örgütlere yakın olanlar da genellikle Arap kökenliler. Yani tek tük belki Türk gencini saflarına çekebiliyorlar ama genelde de orada. Bu tabii bizim toplumumuz için, yani Avrupa'daki Türk toplumu için büyük avantaj. Yani durup dururken şimdi zaten sıkıntılı durumlar yaşanıyor çoğu zaman. Bir de bunun yüzünden daha da böyle büyük bir sıkıntıya girmelerini tabii gönlümüz arzu etmiyor. Bu bakımdan soruyorum. Evet.
Peki bu olaylar siyasete nasıl yansıyor Arzu Hanım? Ben onu öğrenmek istiyorum. Yani şimdi Avrupa bu anlamda duyarlı hareket etmeye çalışıyor diyoruz. İşte Hollande'ın açıklamalarına yer verdik. En güzel cevabı biz birleşerek vereceğiz şeklinde söyledi ama bu uygulamaya ne kadar geçiyor? Yani örneğin ırkçı partilerin oyları artıyor mu? Artacak mı? Bu anlamda yapılan anketler var mı? Özellikle bu olaylardan sonra.
Evet, dün yapılan bir anketten söz edebilirim hemen size. Taze bir bilgi. %33 oranında Front National önümüzdeki pazar günü, daha doğrusu 3 hafta sonra yapılacak rejyonel, yani bölgesel seçimlerde birinci parti olacak. %33 oy oranıyla. Bu çok küçük bir seçim aslında. Çok seçmenin çok ilgi gösterdiği bir seçim değil. Yerel bir seçim. Ama seçimlere giderken eğilim yoklaması her zaman olduğu gibi yapıldı. Önce bir kere Sosyalist Parti, yani iktidarda bu söylemi savunan Sosyalist Parti çok ciddi oy kaybına uğrayacak ama bu nedenle değil elbette. Kriz nedeniyle, ekonomik kriz, verdiği sözleri tutmaması, yani Sosyalist Parti kendi seçmenini kaybediyor açıkçası. Yani bu tür söylemlerinden dolayı değil, ekonomik ve sosyal sorunlar konusunda verdiği sözleri tutmadığı için ciddi anlamda oy kaybediyor. İkincisi, bu oylar, kaybedilen oylar nereye gidiyor? Tabii bu çok önemli. Anketlerden bir tanesi UMP ile, yani Halk Hareketi Birliği, Sarkozy'nin partisi, Halk Hareketi Birliği ile Marine Le Pen'in partisi Front National'i başa baş gösteriyor. %29 oy aldıklarını gösteriyor. Fakat en son yapılan, ciddi anlamda, geniş anlamda yapılan anket %33 Front National, %27 Sarkozy'nin partisi Halk Hareketi Birliği, %19 da Sosyalist Parti'yi gösteriyor. Dolayısıyla Bütün bu gelişmeler elbette demokratların hanesine yazmadı. Elbette insanlar korkuyorlar. Bunun, bu olayların Charlie Hebdo saldırısından sonra, yani Fransa'da ilk kez bu kadar basın cinayeti, ciddi anlamda cinayet işleniyor. 9-10 yazar çizer birden kaybediliyor. Dolayısıyla böyle bir olayın artçı depremleri toplumda devam ediyor diyebiliriz. Fakat zamanla bunun nasıl gelişeceği, neye dönüştürüleceği çok önemli. İşte bu anlamda İslam'la diyalog, Müslüman açılımı adını verdiğimiz tırnak içinde bu adımlar çok önemli. Kim iktidara gelirse gelsin, Müslüman toplumunun korunması, Türk toplumunun içinde olduğu bu topluluğun korunabilmesi, yabancıların korunabilmesi için çok önemli. Zira tabanda, tabana baktığınızda, yani tepede evet bastırılıyor, tepede ciddi bir dostluk, birlik, kardeşlik mesajı veriliyor ama tabana baktığınızda yer yer çıkan olaylar, biraz önce Can Bey'in de söz ettiği olaylar ve İslamofob saldırılar ve örneğin Yahudi karşıtlığı da çok ciddi bir sorun burada. İslam karşıtlığı, bunları, bu karşıtlığı el altından da olsa alevlendiren görüşler şu anda maalesef oy artımı içerisinde. Bu da toplumsal korkuyla belki de ifade edilebilir. Suriye krizi çözüldüğünde, IŞİD'in geleceği belli olduğunda, Müslümanlarla cihatçı teröristler arasında çok ciddi bir ayrım konulabildiğinde, ki bu anlamda da olumlu bir gelişme var sanıyoruz. Zamanla bu da değişecektir. Fakat Avrupa'da bir gelişme söz konusu. Radikal partiler iktidara geliyor, sağ ya da sol. Yunanistan'la başlayan sol radikal gelişmeye, İngiltere, Fransa'da gelişmekte olan sağ radikal partiler belki aynı rüzgarın sonuçları. Yani global anlamda düşünmek lazım. Sadece bu Charlie Hebdo olayı ya da kültürler arası tartışma, kültürel çatışma sonucu oluşan bir durum değil. Ekonomik kriz, toplumsal kriz, Avrupa'daki dalga, dünyadaki global dalga, savaşlar sonucunda böyle bir gelişmiş konusu.
Evet. Var mı hocam ekleyeceğiniz bir şey?
Arzu Hanım çok haklısınız. Bu kültürel farklılık o kadar çok abartılan bir şey ki, yani insanlar sabah, öğlen, akşam öğünlerde kültür yemiyorlar esasında. Bütün meseleleri insanca bir yaşama kavuşmak. Bunu tehlike altında da gördükleri andan itibaren farklı reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Yani böyle bir şey. Ben bir şey sormak istiyorum son. Charlie Hebdo tekrar yayınma başladı zannediyorum.
Evet.
İlk şeyden, o menfur hadiseden sonra ilk sayısı tabii çok önemsendi. Çok satış yaptı falan. Herkes aldı. Evet. Nedir? Şu andaki durumu nedir acaba? Yazık, bütün şeylerini kaybettiler yani. Önemli karikatüristleri kaybettiler. Evet. Aynı şeyde popülerliğini muhafaza ediyor mu?
Charlie Hebdo'ya toplumda ciddi bir destek var şimdilik. Her cinayet gibi, her politik cinayetten sonra biliyorsunuz ciddi bir sahiplenme yaşanır. Türkiye'de de yaşandı, bunların etkileri dünyada da. Charlie Hebdo 2,5 milyon bastı. Bir anma serisi basmıştı hemen cinayetten sonra.
Evet.
Ve o zaman 10 milyon, 8 milyon civarında sattı. 10 milyon basmıştı. 8,5 milyon civarında satış yaptı. Her taraftan bağış yağıyor.
Evet.
Maddi bir sorunları kalmadı açıkçası. Çünkü dergiden o paraları, yapılan bağışları ölenlerin ailelerine göndereceklerini, Charlie Hebdo'nun bu kadar zengin ve varlıklı bir gazete olmak istemediğini dile getirdiler ironik bir şekilde. Bütün yaşamını kaybeden kişilerin aileleri, çocuklarına verilecek, onların eğitimleri için verilecek o para. Dergi geçen hafta çıktı ilk sayısı, bundan sonra düzenli çıkacak. İlk sayıda 2,5 milyon bastı. Gene insanlar aldılar. Dolayısıyla bir süre abone sayısı 15 bin iken 100 bine çıkmayı hayal ediyorlardı. Onlar 60 bin hatta bizi kurtarır diyordu. Yapılan açıklamalardan öğrendik bunu. 200 bini aştı abone sayısı. Dolayısıyla fakat işte bir takım yeni karikatüristler aldılar. Fakat insanlar korkuyorlar hala da. Ölüm tehditleri devam ediyor. Bir tane Arap karikatürist, genç bir Arap karikatürist, Zeynep adındaki bayan karikatürist televizyonlara çıktı ve ciddi anlamda ölüm tehdidi aldığını Charlie Hebdo'da çalıştığı için açıkladı. Dolayısıyla kabus bitmedi Charlie Hebdo için. Orada çalışmak artık çok büyük bir cesaret. 24 saat 7 gün korunuyorlar. Her biri, tek tek çaycısı bile. derginin. Dolayısıyla ama bir var olma savaşı da veriyorlar tabii. Tehditlere boyun eğmeme gibi bir duruş sergilemeye çalışıyorlar. Umarız yeni trajediler, yeni olumsuzluklar yaşanmaz ama evet, yayın yaşamına devam edecek, öyle görünüyor.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Arzu Morin Çakır Paris'ten bize bağlandı. Yine programımıza bekliyoruz sizi. Değerli görüşleriniz için çok teşekkürler.
İyi günler Arzu.
İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim.
Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. E-posta adresimiz dh@trt.net.tr. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com.
Değerli dinleyenler, biz burada kalacağız. Devam ediyor. Fransa'yı, Fransa'daki Müslüman toplumu konuşuyoruz bugün. Şimdi yine bir telefon attığımızda yine bir konuğumuz var. Haydar Demir Yürek Paris'ten bizlere bağlandı. Fransa İslam Konseyi eski başkan yardımcısı kendisi. Haydar Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Gülnur Hanım.
Sayın Can Ünver de bizlerle birlikte Can Hocam. Biz Fransa'yı konuşuyoruz bugün. Arzu Hanım'la da konuştuk. Sizinle daha çok oradaki Müslüman toplumun, özellikle Türk Müslüman toplumun bu yaşanan olaylardan sonra neredeydi, nereye geldi, nasıl tepkiler alıyor, ne durumda? Bununla ilgili bizi aydınlatır mısınız?
Tabii elbette. Bu olaylardan sonra tabii Fransa'da bir şok etkisi yarattı. Neredeyse tanımlama açısından Fransa'nın 11 Eylül'ü diye tanımlandı.
Evet.
Bu şokun ardından da daha sonra basın açıklamalar, Yüksek Cumhurbaşkanlığı tarafından olsun, İçişleri Bakanlığı, Başbakan'dan tarafından olsun, bunun Müslümanlarla alakası olmadığını belirtseler de Fransız kamuoyunda ve özellikle halkta bunu Müslümanların yaptığı kanaatine varılan bir takım hareketler oldu. Örneğin camilere yapılan saldırılarda bir artış gösterildi. Ocak ayında yapılan saldırılar 2014 yılında yapılan saldırılardan daha fazla oldu. Yani saldırı derken çok fazla abartmaya da gerek yok. Yani bu şiddet olayları yani kişilere de yapılan saldırılar oldu. Ama çok olağanüstü büyük bir saldırı olmadı. Silahlı çatışma falan gibi bir saldırı olmadı. Bunun yanı sıra Fransa'da hakim olan bunu nasıl bir birlikte yaşamayı, nasıl daha kesin bir şekilde öğrenebiliriz, daha birbirimize hoşgörüyle bakmamızı gerekliliğini tekrar ifade etmek etmiyor. Bunun yanında önlemlerin alınması gerektiğini savunduk. Çünkü burada bu olayın dışında da neredeyse Müslümanlar ve İslamiyet Fransa'da ve Avrupa'da bir takım ekonomik, sosyal, işsizlik gibi krizlerin günah keçisi durumuna gelmiş vaziyette diye düşünüyoruz. Dolayısıyla buna eğitimle, tanımayla bir takım çözümler bulmaya çalışacağımızı ve bunun için hazır olduğumuzu bildirdik Fransız hükümetine. Örneğin bugün bir heyetle Eğitim Bakanlığı'nın özel kalem müdürüyle bu akşam bir randevumuz var. Bunun yanında Fransız İçişleri Bakanlığı daha çok Müslümanlarla diyalog içerisine girilmesi gerektiğini tekrar ifade ettiler. Bir yeniden İslam Konseyi'nin yanında bir de diyalog kurumu kurulması kararlaştırıldı. Bunu da valilere Fransa'nın geleninde bu konuda yardımcı olabilecek Müslüman alim ve bilir kişileri bir araya getirerek devletle beraber bir diyalog kurulması planlanıyor. Tabii tekrar bu Ocak ayında yapılan saldırılara dönecek olursak bunu tabii Müslümanlarla alakası olmayan bir saldırı dur diye söylesek dahi Fransız tabanında yani bunu anlamak ve algılamakta zorluklar çektiğimizi söyleyebiliriz. Hı hı. Neden? Çünkü bunlar yapanlar Müslüman. Bunu tedbir getirerek yapmaları daha önceleri ve sonrası Suriye'de batılı kişilerin Müslümanlar tarafından katledilmesi bunu anlamada zorluk çekiyor diyebiliriz Fransız halkı. Evet buyurun.
Buyurun, ben sözünüz bittiği için şey yaptım. Buyurun devam edin.
Evet. Somut yapılacak adımlara gelince İçişleri Bakanlığı camilere devlet tarafından kamera sistemleri yerleştirilmesini öngörüyor. Ve eğitime gelince bu eğitimde belki bir takım aksaklıklar var mı diye bu işareti var. Örneğin çok daha önce tartışılan Fransa'da dini eğitim adı altında değil de dinlerin tanıtımı adı altında bir ders verilmesi söz konusu. O da planlanıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yani örneğin Almanya veyahut da Avusturya'da olduğu gibi Fransa'da din eğitimi yok okullarda. Laiklik gereği bir din eğitimi söz konusu değil. Dolayısıyla onu tekrar nasıl yani din eğitimi olmadan dinleri nasıl tanıtabiliriz ki gençler ki gelecekte böyle bir algıya düşmesinler. Yani İslamiyet'in bir diyalog dini, kardeşlik dini, barış dini olduğunu vurgulamak açısından tabii önemli. Ve özellikle Fransa'da 5 milyondan fazla, 5-6 belki 7 milyon yani 5 ila 7 milyon arasında Müslüman yaşamakta. Ki bu da Avrupa'nın Müslüman azınlığının yaşadığı, en fazla Müslüman azınlığının yaşadığı ülke Fransa. Dolayısıyla bunu tekrar vurgulamak açısından ve birlikteliğimizi pekiştirmek açısından Fransa'da bir Müslümanlara ait bir kapalı gün yani çalışılmadığı, okula gidilmediği bir gün belirlenmesi söz konusu. Bu Ramazan bayramı olabilir veyahut da Kurban bayramı olabilir. Yani şu anda başka Fransa'nın topraklarında aşırı, deniz aşırı topraklarında ki orası da Fransa sayılıyor. Orada özellikle bir gün Müslümanlar için ve orada yaşayan dini azınlıklar için bir gün kapalı gün olması kararlaştırıldı. Belki Fransa için, Fransa'da biliyorsunuz laiklik ilkesi oldukça derin ve 200 yıllık bir tarihi olan bir laiklik sistemi var. Dolayısıyla onu birdenbire silip atmak söz konusu değil ve din ve devlet işlerinin ayırt edilmesi olarak tanımlanan bu laiklik kanunlarını irdelendiğiniz zaman Fransa'da neredeyse daha önceden kiliseyle özellikle yapılan anlaşmazlıklar tekrar gündeme geliyor. 1905'te kanunlaşan laiklik kanunu diye adlandırılan din ve devlet işlerinin ayrılması 100 yılı aşkın süreden beri Fransa'da uygulanıyor. Dolayısıyla Fransız dostlarımız tarafından da bazı kesimler de bunun ister istemez bir takım değişikliğe gidilmesi hususunda görüş birliği olsa da Fransa'da bunu kabul ettirmek zor. Örneğin Fransa'da kiliselerin masraflarını devlet karşılıyor. Yani onarım masraflarını 1905'ten önce yapılan kiliselerin masraflarını devlet karşılıyor. Ama tabii 1905'te Müslümanların Fransa'da olmadığı dönemlerde ve 80'li yıllardan sonra özellikle camilerin yapılmaya başlandığı bu ülkede aynı imkanlardan yararlanmak şu anda mümkün görünmüyor. Dolayısıyla buna bir çözüm arayışı içerisine gidilmesi planlanmakta. Madem kanun değişikliğine gitmek çok zor diye bakıldığında devletin başka bir opsiyonu var. O da belki tekrar bir vakıf, Müslüman vakfı kurma yönünde olabilir. Şu anda zaten mevcut bir vakıf var ama çok olumlu bir sonuç elde edemiyor. Belki daha çok Fransız devletinin desteğiyle, ki vakıf sisteminde Fransa'da her vakfa yapılan bağışın yani 100 euroluk bir bağışın 66 eurosu devlet tarafından verilmiş oluyor. Çünkü devlet bunu vergiden düşüyor. Yani 100 euroluk bir bağış yapacak kişi esasında 34 euro ödemiş olacak ki bu devlet bütçesine, devletin bütçesinden bir katkı sayılmış olacak ki aşırı gruplar zamanında diğer vakıf kurulduğunda 2005'te buna şiddetle karşı gelmişlerdi. Çünkü laikliğe aykırı diye savunmuşlardı. Ama mahkemeler buna olabilir diye kanaat getirdiler. Dolayısıyla öyle bir vakıf söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu vakfa Müslümanların yanında başka büyük şirketler, kendini tanıtmak isteyen büyük şirketler ve bu konuda duyarlı olan büyük şirketler katkıda bulunup Fransa'da özellikle en büyük Müslümanların sıkıntısından biri maddi imkansızlık. Örneğin Paris'in içerisinde sadece cami olarak bir minareli tek cami var Paris'in içerisinde. Yani banyolarına katmayacak olursak, yani tarihi Paris'in içerisinde sadece bir tane cami var ki 2,5 milyon nüfusu olan Paris'te Fransa genelinde oranı %10 olan Müslüman sayısını oraya da eklerseniz 250 bin kişi yaşıyor ve orası için sadece tek bir cami var. Buna karşılık işte bir vakıf eğer çok geniş kapsamlı bir vakıf olsa, yani Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde daha görkemli, daha geniş, daha ferah camiler yapılır ve bu da bizim burada kalıcı olduğumuzun simgesi ve Fransız dostlarımız tarafından göze hoş görünen ve mimari açısından güzel bir eserin olması sanırım daha dinimizin kabul edilmesi hususunda yararlı olur. Çünkü Paris'in, özellikle Paris'in içinde olan camiler küçük mescitler veyahut da ara sokaklarda trafiğe engel olan örneğin birkaç yıl önce bütün sokakların sokaklarda namaz kılınmasını kınayan bir takım akımlar oldu. Buna çözüm olarak da başka camilerin yapılması için yerler ve arsalar tahsis edildi. Laiklik gereği Fransa yardım edemiyor, belediye yardım edemiyor ve bu paralarla, toplanan paralarla cami yapmak özellikle Paris'te çok zor. Diğer bölgelerde de ise menkullerin daha az fiyatta olan yerlerde ise orada da bir takım belediyelerin veyahut da oradaki komşu halkın evlerinin yanında cami istememesi gibi bir tavırla karşı karşıya geliniliyor. Bu da inşallah zamanla düzelecek diye düşünüyorum. Çünkü yeni sancılar diyebiliriz. Çünkü daha önceden bir Müslümanların bir görünürlüğü yoktu. Camileri yoktu. Ve yeni bunlar ortaya çıkmaya başladı. İkinci kuşak, özellikle Türkler açısından bakacak olursak, Türkler bu olaylardan etkilendi mi? İster istemez etkilendi. Çünkü başörtülü bayanlarımız, kızlarımız da tedirgin oldular. Yani gerek vatandaşın, Fransız vatandaşlarının gözünde potansiyel bir suçlu olarak görünmeleri bir tabii rahatsız edici oluyor. Kiminin de sözlü saldırısına da uğrayan kadınlarımız, kızlarımız oldu. Ama tabii bunlar yavaş yavaş düzeleceğine inanıyorum.
Ben burada bir şey sormak istiyorum. Haydar Bey, yani bu camilerde kamera meselesi bayağı enteresan. Şimdi birkaç gündür Almanya'da başka bir tartışma var. İmamlar gelmesin Türkiye'den. Türkiye'den gelen imamlar yerine Almanca konuşan imamlar görevlendirilsin ve vaazlar da mutlaka camilerde Almanca olsun diyorlar. Şimdi böyle laflar edenler var. Fransa'da da Fransızca vaaz edecek imam isteriz şeklinde bir şey var mı hükümet kanadında?
Var. Fransız kamuoyunda da aynı dilekler, talepler var. Ama bu daha çok benim kanaatim, bu Fransa'daki iç siyasete yönelik bir talep diye düşünüyorum.
Gerçekleşmesi mümkün değil.
Uygulamaya gelince uygulanması
çok zor.
Neredeyse imkansız. Çünkü Türk camilerini örnek alacak olursak, evet. Türk camilerine gelen birinci kuşaktaki cemaat Fransızcayı çok iyi bilmiyor, anlamıyor. Dolayısıyla öyle bir şey yapılması imkansız. Ama uygulanan bir uygulama var ki bundan birkaç sene önce başladı. Vaazın bir bölümünü bir cümleyle veya iki cümleyle çok kısa bir şekilde Fransızcaya da tercüme edilmesi oldu. Ama vaazın bir bölümü, o da bir iki cümle sadece.
Evet.
Niçin? Çünkü ikinci kuşak, üçüncü kuşak bazen Türkçeyi özellikle Arap kardeşlerimizin daha çok sıkıntısı. Çünkü gene Türk gençleri Türk dilini unutmadılar ve muhafaza ettiler bir şekilde. Gerek Türk öğretmenlerinin Türkiye'den gönderilmesi, ailelerde Türkçe konuşulması, yayınların Türkçe yayınların yoğun olması bu dilimizi muhafaza etmeye çok yardımcı oldu. Arap kardeşlerimizde ise bu biraz daha zor oldu onlar açısından ve Arapçayı birçoğu diyebiliriz gençlerden anlamıyor. Dolayısıyla onların da dini mesajımızı iletmek açısından Fransızca, hem Arapça hem Fransızca, yani ikisi bir uygulanabilir ki Paris Camisi'nde o şekilde yapılıyor. Tek minareli camide. Ama Türk camilerinde o şu anda uygulandığı yerlerde de çok kısa bir Fransızca bir bölüm. gelince Strasbourg'da bir ilahiyat fakültesi açıldı. O da Diyanet'in denetimi altında. Türkiye'deki sanırım İstanbul İlahiyat Fakültesi ile bir sözleşmesi var. Tabii Fransız veyahut da genel anlamda Avrupa ülkeleri imamların bu ülkede yetiştirilmesini ister. Ama Fransa'da uygulanması imkansız. Çünkü laiklik gereği Fransa programın içeriğine, yani dini tanımlamada, İslam dinini tanımlamada kanunen bir fikir beyan etmesi mümkün değil. Fikir beyan etmesi mümkün olmayan bir devletin içeriğine, tabii yani şiddette veyahut da terörist eyleme çağrıda bulunan imamları sınır dışı ediyor. Ama şiddet ve eylemlere, saldırılara, saldırılarda bulunmayan veyahut da bunu kışkırtmayan kişilere tabii devletin karışması mümkün değil. Önümüzdeki yıllarda bu tekrar gündeme gelecek bir konu. Türkiye'den gelen şu anda 150 tane din görevlisi var ve Fransa'da Türkiye'den gelen imamların sayısı diğer toplumlara baktığımızda orantılı olarak oldukça fazla. Yani neredeyse o 3-5 misli fazla olan Cezayir'den sadece 150-160 civarında din görevlisi geliyor.
Evet. Haydar Bey, son olarak ben bir şey sormak istiyorum. Süremiz de azaldı, çok kısa. Şimdi İslam barış ve kardeşlik dini diyoruz. Biraz önce siz de söylemlerinizde kullandınız. Acaba yani Müslümanlık ve şiddetin bu kadar bir arada kullanılması, ya biz Müslümanlar olarak Müslümanlığı doğru mu anlatamıyoruz? Yoksa Batı'nın da işte geçmişte yaşanan birçok olay var. İşte karikatürlerden tutun da yazılan kitaplara, işte Kur'an yakılması gibi Amerika'da bir takım olaylar yapıldı, çekilen filmler. Acaba Batı bu İslamofobiyi kendi kendine mi besliyor, yoksa biz mi İslamiyet'i acaba doğru anlatamıyoruz? Çok kısa bir cevap alabilir miyim sizden?
Kısa olacaksa ikisi de olabilir. Yani biz derken biz Müslümanlar veyahut da yani bu terörist eylemlerini Batılıları boğazlayan Müslüman mı değil mi? Yani evet. İster istemez o imaj veriliyor. Bunları yapanlar Müslüman. Peki bütün Müslümanlar mı? Değil tabii. Değil. Elbette değil.
Evet.
Fakat Batı'da veyahut da insanların hepsinde bir genelleştirme kolaylığına gidiliyor. Yani bunu yapan Müslüman, dolayısıyla diğer Müslümanlar da öyledir diye düşünülüyor. Tabii ki öyle değildir ve biz bunu kırmak zorundayız. Bu imajı düzeltmek zorundayız.
Evet.
Bu da bizim yapmamız gereken sorumluluğumuz içerisinde. Peki diğer yandan Batılılar Müslümanlık bir kadın erkek eşitliğinin olmadığı, şiddet bir dinin olduğu hususunda bir kanaati var. Karikatürlerde bunun da bir göstergesi. Karikatürleri biz mahkemeye, yani Charlie Hebdo'yu mahkemeye vermiştik bu karikatürden dolayı. Karikatürcüler ise onlar da ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak biz istediğimizi söyleriz. Kiliseye oldukça çok aşağılayıcı, daha aşağılayıcı ifadeler kullandık. Dolayısıyla bunu da Müslümanlar bir şekilde kabul etmek zorundadırlar diye bir algıları var.
Evet.
Yani hem Batılıların, yani basında, yani Fransız basını veyahut da Batılı basında prim yapan Müslümanlardan bu şekilde bahsetmek, barışçıl yönünden bahsetmekten daha fazla prim yaptığı Kolay için
evet.
Elbette onlar da biraz yangına körükle gittiği anlarda oluyor diyebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz size. Fransa İslam Konseyi Eski Başkan Yardımcısı Haydar Demirürek telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben teşekkür ederim.
İyi günler Haydar Bey.
İyi günler efendim. Sağ olun.
Değerli dinleyenler, biz burada kalıcıyızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Programımızın tekrarını bu gece iki haberlerin hemen ardından dinleyebiliyorsunuz. Can Hocam size de çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim.
Haftaya yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.